Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. Üçüncü ayrım. Lebrecht Kröger'in armağanı dedi ihtiyar Buddenbrook sessizce gülümseyerek. Benim çok sevgili akrabam her zaman cömerttir. Hisar önündeki bahçeli evi yaptırdığında ben ona böyle bir armağan göndermemiştim. Ama o her zaman böyleydi. Eli açık, armağan göndermekten hoşlanan tam bir centilmen. Peş peşe çalan kapı zili bütün evde yankılandı. Raip Wunderlich gelmişti. Uzun ve siyah bir cübbe giymişti. Saçları pudralıydı. Sakin ve sevimli beyaz yüzü, ışıldayan gri ve neşeli gözleriyle tıknaz ve yaşlı bir adamdı. Uzun süreden beri duldu. Birlikte geldiği ve cılız ellerinden birini dürbün gibi yaparak bir sanatsal yapı inceliyormuş gibi, ikide bir gözünün önüne götüren uzun boylu Gratschens gibi, o da müzmin bir bekardı. Gratschens, şehirde sanatsal yapıtlardan anlayan biri olarak ün yapmıştı. Ailenin eski dostları Senatör Lankhals'la karısı da geldiler. Kıpkırmızı suratlı şarap tüccarı Köpen'le iri yarı karısını da unutmamak gerek. Saat 4.30'u biraz geçe Kröger'ler de geldiler. İhtiyar Kröger'le karısı, Tom ve Christian'la yaşıt iki oğlan çocukları, Jakob ve Jürgen'le birlikte Konsol Kröger ve karısı. Bayan Konsol Kröger'in annesi ve babası da kereste tüccarı Oerdik ve karısıyla hemen hemen aynı anda geldiler. Herkesin içinde birbirlerine genç çiftler gibi en tatlı sözlerle hitap eden sevgi dolu ihtiyar bir karı koca. Konsul Buddenbrook, kibar insanlar geç gelir dedi ve kayınvalidesinin elini öptü. Johann Buddenbrook sağ eliyle ihtiyar Kröger'in elini sıkarken sol eliyle de akrabaları Kröger'ler işaret edip ''Amma gelince de tam gelirler'' dedi. Lebrecht Kröger uzun boylu, kibar ve tam bir sosyete adamıydı. Gerçi saçları biraz pudralıydı ama modaya uygun giyinmişti. Kadife yeleğinin üstüne iki sıra halinde dikilmiş kıymetli taştan düğmeler pırıl pırıl parıldıyordu. Oğlu Justus yanaklarını örten küçük sakalıyla ve yukarıya doğru burulmuş bıyığıyla kendisine çok çok benziyordu. Yuvarlak ve zarif el hareketleri de tıpkı babasınınki gibiydi. Konuklar hemen yerlerine oturmadılar. Ayakta duruyorlar ve şundan bundan söz ederek asıl sohbeti bekliyorlardı. İhtiyar Buddenbrook sonunda kolunu Bayan Köpen'e uzattı ve herkesin anlayabileceği bir ses tonuyla ''Bayanlar ve baylar, eğer hepimiz de çok acıktıysak'' dedi. Mademoiselle Jungmann ve hizmetçi kız yemek salonuna açılan beyaz kapının kanatlarını açtılar. Ev sahipleri ve konuklar yavaş yavaş ve rahat bir biçimde yemek salonuna geçtiler. Buddenbrook ailesinin sofrasına oturanın karnı doyardı. Kısım 3. Ailenin en küçük erkeği herkes yemek salonuna geçerken elini ceketinin sol iç cebine attı ve bir kağıt hışırtısı duydu. Yüzündeki gülümseyiş birden kaybolmuş ve yerini sinirli ve kaygılı bir ifadeye bırakmıştı. Sanki dişlerini sıkıyormuş gibi şakaklarındaki kaslar inip kalkmaya başladı. Görüntüyü kurtarmak için yemek salonuna doğru birkaç adım attı. Ama daha sonra durdu ve gözleriyle annesini aradı. Annesi Raip Wunderlich'le birlikte en arkadan yemek salonunun kapısından içeri girmek üzereydi. ''Affedersiniz, çok muhterem peder. Anneme iki sözüm var.'' Rahip tatlı bir gülümseyişle başını sallayınca Konsul Buddenbrook yaşlı bayanın kolundan tutarak onu doğa resimleriyle kaplı bir odaya çekti ve pencerenin yanına götürdü. Annesinin meraklı kara gözlerine baktı, katlanmış ve mühürlenmiş kağıt parçasını cebinden çıkararak ''Kısacası Gotthold'dan bir mektup var'' dedi sessizce. ''Onun el yazısı. Bu onun üçüncü mektubu. Babam sadece birincisini yanıtladı. Ne yapalım? Saat 2'de geldi. Babama çoktan vermem gerekirdi ama böyle bir günde keyfini kaçırmak istemedim. Siz ne dersiniz? Dışarı çağırmak için hala vakit var. Hayır, yapma Jean. Çok haklısın. Biraz bekleyelim dedi. Bayan Buddenbrook ve her zamanki alışkanlığıyla oğlunun kolunu tuttu ve kaygılı bir sesle neler yazmış olabilir diye sordu. Belli ki oğlanın bu işten vazgeçeceği yok. Evdeki payına karşılık bu parayı tazminat olarak almayı kafasına koymuş bir kere. Hayır, hayır Jean. Şimdi sırası değil. Belki bu gece yatmadan önce. Konsul Buddenbrook önüne eğdiği başını sallayarak ne yapmalı dedi yeniden. Onun istediği parayı vermesini babama birçok defa söylemek istedim. Annesinin babasının yanına yerleşip Gotthold'un payını gasp etmek için türlü dolaplar çeviren bir üvey kardeş olmak istemem. Babama karşı da böyle görünmek istemem ama dürüst olmam gerekirse sonunda ben de bir ortağım. Üstelik Betsy ve ben oturmakta olduğumuz ikinci kat için makul bir kira ödüyoruz. Frankfurt'taki kız kardeşime gelince onunla bir anlaşmaya vardık. Kocası evin satın alma bedelinin dörtte birini miras hakkından vazgeçme karşılığı olarak babamın sağlığında para olarak alacak. Babamın hiç kimseyi küstürmeden kolayca hallettiği çok iyi bir iş. Firmanın geleceği bakımından da çok iyi oldu. Fakat babamın Gotthold'a karşı uzlaşmaz tutumu, bu işi, hayır Can, saçmalıyorsun. Senin bu konu ile ilgili tutumun çok açık. Ama Gotthold benim yalnızca kendi öz çocuklarımı düşündüğümü ve üvey anne olarak babasını ondan uzaklaştırmaya çalıştığımı sanıyor. Üzücü olan da bu. Ama bu onun kendi suçu, dedi konsül yüksekçe bir sesle ve daha sonra yemek salonuna bakıp sesinin tonunu düşürdü. Bu onun kendi suçu. Oldukça can sıkıcı bir durum. Siz söyleyin, neden akıllı davranmadı? Mademoiselle Stewing ile neden evlendi ve dükkanı... Konsül bunları söylerken çok sıkıldı ve sinirinden güldü. Babamın dükkan işine karşı çıkışı belki bir zayıflıktı ama Gotthold onun bu anlamsız davranışına yine de saygı göstermeliydi. Ah benim güzel evladım, en iyisi babanın bu çocukça inadından vazgeçmesiydi. Konsül Buddenbrock elini heyecanla alnına götürürken, bu konuda babama bir tavsiyede bulunabilir miyim diye mırıldandı. Eğer sorun kişisel olsaydı babama onun payını ödemesini söylerdim. Ama ben de ortaklardan biriyim ve firmanın çıkarlarını savunmak zorundayım. Eğer babam kendisine kafa tutan bir oğluna ana paradan pay verme zorunluluğunu duymuyorsa, söz konusu olan meblağ 11 bin gümüş taler. Çok para. Hayır, hayır, bu konuda babama tavsiyede bulunamam. Ona bunu yapma da diyemem. Bu işe karışmak istemiyorum. Babamla bu konuyu tartışma hoşuma gitmiyor. Gece geç vakit konuşursun Can. Haydi şimdi gel, konukları bekletmeyelim. Konsül Buddenbrock mektubu ceketinin iç cebine geri koydu, annesine kolunu uzattı ve birlikte eşikten geçerek pırıl pırıl aydınlanmış yemek salonuna girdiler. Uzun masanın çevresinde herkes yerine oturmuştu. Yemek salonunun arka duvarlarına asılı tabloların gökyüzü mavisi fonunda zarif sütunlar arasındaki beyaz tanrı tasvirleri neredeyse canlıymış gibi görünüyordu. Kırmızı kadife perdeler çekilmişti ve salonun her bir köşesine konulmuş yüksek ve altın yaldızlı şamdanlarda 8'er mum yanıyordu. Yemek masasının üstüne de gümüş altlıklı şamdanlar konulmuştu. Karşı duvarın önünde duran gösterişli bir büfenin üstünde asılı büyük tabloda mavi bir sis bulutu içindeki bir İtalyan körfezi yanan mumların ışığı altında daha da büyüleyici görünüyordu. Dik arkalıklı ve kırmızı şam ipeği kumaşıyla kaplı kocaman kanepeler duvarların önüne sıralanmıştı. Madame Buddenbrock pencere tarafında oturmuş, sohbeti hareketlendiren ihtiyar Kröger'le Rahip Wunderlich arasında yerini alınca yüzündeki kaygı ve tedirginlik hali birden kaybolmuştu. Bütün masayı en üçte oturan çocuklara varıncaya kadar gözden geçirdikten sonra başıyla kısa ve içten bir selam vererek afiyet olsun dedi. Kısım 4. Hizmetçi kız kalın çizgili elbisesini giymiş, başında küçük beyaz kepi ve çıplak pembe kollarıyla Mademoiselle Jungmann ve konsülün eşinin hizmetçisinin de yardımıyla sebze çorbasını ve kızarmış ekmek dilimlerini dağıtıp herkes kaşıklamaya başlayınca şarap tüccarı Bay Köpen'in heybetli sesi diğerlerinin konuşmasını bastırdı. Duyduğum hayranlığı ifade etmek isterim Bay Buddenbrock. Evet, hayranlığımı ifade etmek isterim. Bu bolluk, bu ihtişam, demek istiyorum ki yaşamasını biliyorsunuz. Üstelik böyle bir evde yaşanır. Bay Köpen evin eski sahipleriyle hiç görüşmemişti. İleri gelen bir ailenin çocuğu değildi ve sonradan zengin olmuştu. Taşra ağzıyla konuşuyordu ve sohbet sırasında demek istiyorum ki gibi ifadeleri sıkça kullanmaktan ne yazık ki bir türlü vazgeçememişti. Ayrıca saygı sözcüğünü de hep yanlış söylüyordu. Bu işlerden anlayan komisyoncu Gratiens, umarım çok fazla para harcamamışsınızdır dedi kuru bir sesle ve elini dürbün gibi yaparak duvardaki körfez tablosunu inceden inceye gözden geçirdi. Mümkün olduğunca canlı bir hava yaratmak için akrabalarla aile dostları karışık oturtulmuştu. Ama bu konuda yine de titiz davranılmamıştı. Zira yaşlı Overdikler her zamanki gibi yine neredeyse kucak kucağa oturmuşlar, sohbete başlarını sallayarak eşlik ediyorlardı. İhtiyar Kröger de senatör eşiyle Madame Antoinette arasında tüm heybetiyle kurulmuş, ellerini de hareket ettirerek her iki bayana soğuk soğuk şakalar yapıyordu. Yemek masasının karşı tarafında oturan Bay Hofstede, Madame Köpen'le neşeyle ve biraz da alaycı bir tonla sohbet eden ihtiyar Buddenbrock'a dönerek bu ev hangi yılda yapıldı diye sordu. Hangi yıl? Dur bir düşüneyim. Eğer yanılmıyorsam 1680 olmalı. Aslında bu gibi tarihleri oğlum daha iyi bilir. Masanın sonunda Senatör Lenkels'in yanında bayanlardan uzakta duran Konsül Buddenbrock öne doğru eğilerek 82'de diye düzeltti babasını. İnşaat 1862 kışında tamamlandı. O zaman Rattenkamp ve ortakları firmasının işleri çok iyi gidiyordu. Ama firmanın son 20 yıldaki çöküşü çok üzücü. Konuşmalar birden kesildi ama bu sessizlik yarım dakika sürdü. Bir zamanlar bu evi inşa eden çok varlıklı insanlar olarak bu evde oturan ve daha sonra yoksul düşüp başka yere taşınmak zorunda kalan bu bahtsız aileyi saygıyla anmak ister gibi herkes başını önündeki tabağın üstüne eğmişti. Çok üzücü dedi komisyoncu Gratjens. Bu hazin sonu hangi çılgınlığın hazırladığı düşünülürse gerçekten de çok üzücü. Dietrich Rattenkamp o zaman bu Gilmack denen adamı kendisine ortak yapmamış olsaydı, o adamın yönetim işlerini ele aldığını duyduğumda ne kadar dövündüğümü Tanrı bilir. Onun firma adına orada burada tahvil ve senetler düzenleyip Rattenkamp'ın arkasında ne oyunlar oynadığını çok güvenilir kaynaklardan duydum, sevgili bayanlar ve baylar. Sonunda her şey ortaya çıktı, bankalar durumdan kuşkulandı, firma senetlerin karşılığını gösteremedi. Böyle şeyleri anlamak çok zor. Depoyu kontrol eden kimdi acaba? Belki de Gilmack. Firmayı yıllarca fareler gibi kemirdiler, yıllarca. Ama Rattenkamp hiçbir şeyi umursamadı. Felç olmuş gibiydi dedi konsül Buddenbrock. Yüzünde sessiz ve karamsar bir ifade belirmişti. Başını öne eğmiş çorbasını kaşıklarken küçük, yuvarlak ve çukur gözleriyle arada bir masanın öteki ucunda oturanlara bakıyordu. Büyük bir baskı altındaymış gibi hareket ediyordu ve bu baskıyı anlamak sanırım hiç zor değil. Ticari ilişkilerinde iyi bir ismi olmayan ve hiç denecek kadar bir sermaye ile şirkete ortak olan Gilmack'la işbirliği yapmasının nedeni neydi acaba? Firmanın yavaş yavaş batmakta olduğunu hissettiği için üzerindeki büyük sorumluluğun bir kısmını birisiyle yüklenmek zorunda kalmış olabilir. Firmanın işleri bütünüyle kötüye gitmiş ve burada oturan eski ailenin adı da böylece geçmişte kalmış oldu. Wilhelm Gilmack'ın bu çöküş sürecini hızlandırdığını düşünüyorum. Raip Wunderlich hafifçe gülümseyerek yanında oturan bayanın bardağına ve kendi bardağına kırmızı şarap koyarken, "Saygıdeğer konsül, Gilmack firmaya ortak olup çılgınca oyunlar oynamasaydı da sonuç değişmezdi demek istiyorsunuz, değil mi?" Konsül Buddenbrock derin düşüncelere dalmış gibi, "Böyle olduğunu söylemek istememiştim," dedi. "Ama öyle sanıyorum ki Dietrich Rattenkamp kötü yazgısının gerçekleşmesi için Gilmack'la işbirliği içinde olmayı gerekli ve kaçınılmaz gördü. Amansız bir mecburiyetin baskısı altında böyle davranmış olmalı. Eminim ki ortağının çevirdiği dolapları az buçuk biliyordu ve firmanın içinde olup bitenlerden de büsbütün habersiz değildi. Ama eli kolu bağlanmıştı. "Yeter artık Jean," dedi ihtiyar Buddenbrock ve kaşığını elinden bıraktı. "Bu da senin o dahiyane fikirlerinden biri." Konsül Buddenbrock dalgın bir gülümsemeyle kadehini babasına doğru kaldırdı ama Lebre Kröger hemen söze karışarak, "Biz şu neşeli anımızın tadını çıkaralım," dedi. Bunu söylerken tıkacında küçük bir gümüş geyik bulunan beyaz şarap şişesinin boynundan özenle ve kibar bir şekilde tuttu. Biraz yana yatırdı ve üstündeki etiketi dikkatle inceledi. C.F.Köpen markasını okuduktan sonra şarap tüccarının yüzüne bakarak başını salladı ve "Siz olmasanız ne yapardık?" dedi. Kenarları altın yaldızlı Messen porseleni tabaklar değiştirilirken Madame Antoinette hizmetçi kızlarının hareketlerini büyük bir dikkatle izliyordu. Mademoiselle Jugman da yemek salonunu mutfağa bağlayan borunun ucundan emirler yağdırıyordu. Balık servisi yapılmıştı. Raip Wunderlich balığı dikkatlice tabağına alırken şöyle dedi. "Bu güzel birlikteliğimiz hiç öyle kendiliğinden olmadı. Şu masada oturan ve biz ihtiyarlarla birlikte eğlenen gençler bir zamanlar her şeyin farklı olduğunu düşünmek istemezler sanırım. Sevgili dostlarımız Buddenbrock'ların yaşadıkları acıları yürekten paylaştığımı söylemek isterim." Rahip daha sonra masanın üstündeki son gümüş kaşıklardan birini alarak Madame Antoinette Buddenbrock'a döndü. "Bunları ne zaman görsem 1806 yılında Majesteleri İmparator Napolyon'un çavuşlarından Filozof Lenoir dostumuzun eline aldığı parçalardan biri olduğunu düşünmeden edemem. Ve sizinle Astrasse'de karşılaştığımızı anımsarım hep saygıdeğer madam," diye ekledi. Madame Buddenbrock anılarla dolu geçmişi anımsayarak biraz utangaç bir gülümseyişle önüne baktı. Masanın alt başında oturan ve balık yemek istemeyip büyüklerin konuşmalarını ilgiyle izleyen Tom ve Tony neredeyse birazdan "Büyük anneciğim ne olur anlatın," diye bağırdılar. Ama Bayan Buddenbrock'un kendisi için biraz utanç verici olan bu olayı anlatmayı sevmediğini bilen Raip Wunderlich, onun yerine çocukların belki de yüzüncü kez severek dinledikleri ve herkesin bildiği o eski küçük öyküyü bir kere daha anlatmaya başladı. Kısaca anlatayım. Kasım ayının çok soğuk ve yağmurlu günlerinden biriydi. İkindi üstüydü. ve ben bir iş yerinden dönerken geçirdiğimiz kötü günleri düşünerek Alpstrasse'den yukarıya doğru yürüyordum. Prens Blücher gitmişti. Fransızlar kente girmişlerdi ancak hakim olan heyecan ve coşku pek fark edilmiyordu. Caddeler sessizdi. İnsanlar evlerine çekilmişler, kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Kasap Prahl, elleri pantolonunun cebinde, dükkanının kapısının önüne dikilmiş o gürültülü sesiyle "Eh, bu kadarı da çok fazla, böyle şey görülmüş değil" derken kafasına tak diye kurşunu yedi. "Şimdi Budenbrock'lara bir uğrayayım, yatıştırıcı birkaç söz iyi gelir" diye düşündüm. Bay Budenbrock yılancık çıkarmış, yatakta yatıyordu ve Bayan Budenbrock'un da evlerine yerleşen askerlerle başı dertte olmalıydı. İşte tam bunları düşünürken bir de kimi göreyim? Çok saygıdeğer Bayan Budenbrock karşıdan bana doğru geliyordu. Ancak halini bir görseydiniz, başına şapkasını takmadan ve omuzlarına şalını bile almadan yağan yağmurun altında hızlı hızlı yürüyordu. Yürümekten çok koşuyordu sanki, saçı başı darmadağınıktı. "Evet madam, doğru söylüyorum, saçlarının bakımlı olduğuna bin şahit ister." "Ne güzel bir sürpriz" dedim ve benim varlığımı algılamayan Bayan Budenbrock'un giysisinin kolundan tuttum. Zira aklıma kötü şeyler gelmişti. "Böyle acele acele nereye gidiyorsunuz sevgili adam?" diye sordum. Beni fark etti, yüzüme baktı ve zorlanarak "Siz misiniz? Sağlıcakla kalın, her şey bitti. Aşağıya Trave nehrine gidiyorum" dedi. "Tanrı korusun" dedim ve yüzümün sapsarı kesildiğini hissettim. "Orası size göre bir yer değil sevgili adam. Ne oldu bir söylesenize." Bayan Budenbrock'u saygı kurallarının izin verdiği ölçüde simsıkı tuttum. "Ne mi oldu?" diye haykırdı titreyerek. "Gümüşlerin üzerlerine çullandılar Wunderlich. İşte bunlar oldu. Jean yılancıktan yatıyor ve bana yardım edemiyordu. Ayakta olsa da elinden bir şey gelmezdi zaten. Kaşıklarımı, benim gümüş kaşıklarımı çalıyorlar. İşte başıma gelen bu Wunderlich. Kendimi Trave'ye atacağım." Ben doğal olarak Madame Budenbrock'u sıkı sıkı tutuyordum. Ve böyle durumlarda ne söylenebilirse onu söyledim. "Yürekli olun çok sevgili adam. Her şey düzelecektir" dedim. "Hele onlarla bir konuşalım. Yalvarırım toparlayın kendinizi. Haydi gidelim." Sonra Bayan Budenbrock'u evine götürdüm. Yemek odasında milislerle karşılaştık. Gümüş takımların bulunduğu sandığın başında 20 kadar asker vardı. Nazik bir şekilde "Sayın baylar, hanginizle görüşebilirim?" diye sordum. Gülmeye başladılar ve "Hepimizle babalık" diye bağırdılar. Sonra içlerinden biri öne çıktı. Adamın boyu sırık gibiydi. Bıyıklarını siyah boyayla parlatmıştı. Ceketinin sırmalı kol ağızlarından dışarıya taşan elleri iri ve kırmızıydı. Kendini Lenoir diye tanıttı ve sol eliyle selam verdi. Çünkü sağ elinde 5-6 kaşığı bir arada tutuyordu. "Çavuş Lenoir" dedi. "Beyefendi ne istiyor acaba?" diye sordu. "Onu popohlamış olmak için sayın subayım, bu gibi şeylerle uğraşmak hiç sizin o parlak zaferinizle bağdaşıyor mu?" "Kentin kapıları imparatorumuza sonuna kadar açık" dedim. "Çavuş sorumu ne yaparsınız? Maalesef savaştayız. Askerlerimize bu tür takımlar gerekli" diye yanıtladı. "Ama biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor" diye sözünü kestim çavuşun. Çünkü aklıma bir fikir gelmişti. "Bu hanımefendi..." Böyle durumlarda ne söylenmezdi ki? "Bu evin hanımı olan bu bayan bir Alman değil. Yarı yarıya sizlerden biri sayılır." "Nasıl, bir Fransız mı?" diye tekrarladı çavuş Lenoir. "Bu sırık gibi herif ne dese beğenirsiniz. Demek bir mülteci. Bu durumda bir felsefe düşmanı." Afallayıp kalmıştım. Gülmemek için kendimi zor tuttum. "Gördüğüm kadarıyla akıllı birine benziyorsunuz" dedim. "Bu gibi şeylerle ilgilenmeyi size yakıştıramadığımı tekrarlamak isterim." Çavuş bir an sustuktan sonra birden kızardı, elindeki 6 kaşığı sandığın içine fırlattı ve "Peki, bunları biraz inceleyip bakmak dışında başka amaçlarım olduğunu size kim söylüyor Allah aşkına? Güzel şeyler doğrusu. Askerlerimden birkaçı anı olarak bir parça almak isterse..." Evet, adamlar yine de yanlarına bol bol hatıralık eşya aldılar. Tanrı'nın ya da insanoğlunun adaletinden söz etmenin bir yararı olmadı. Demek ki onların bu ufak tefek korkunç adamdan başka tanrıları yoktu. Kısım 5. "Sayın rahip, siz onu gördünüz değil mi?" Tabaklar yeniden değiştirildi. Galeta ununa batırılmış, buğulanmış ve kızartılmış kocaman bir domuz budu geldi ortaya. Yanında içi kahverengimsi ve ekşimsi sosla dolu bir kase ve bütün konuklara yetecek kadar sebze dolu bir garnitür tabağı vardı. Eti parçalayıp dilimlere ayırma işini Lebre Kröger istendi. Dirseklerini hafifçe kaldırmış, işaret parmaklarını çatalla bıçağın sırtına dayamış, lokum gibi parçaları özenle kesiyordu. Bayan Konsül Budenbrock'un karışık meyvelerden hazırladığı özel içkisi, ağıza alındığında insanın dilini tırmalayan, alkol tadı veren o nefis Rus meyve kokteyli de konuldu masaya. Rahip Wunderlich, Napolyon Bonaparte'ı görmediğine çok üzülüyordu. Ama ihtiyar Buddenbrook ve Jean-Jacques Hofstede onunla yüz yüze gelmişlerdi. İlk önce Rusya seferinden hemen önce Paris'te, Tuileries Sarayı'nın bahçesinde bir geçit töreninde, daha sonra da Danzig'de. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa no 26. Devamı dördüncü ayrımda.